Sevgili podcast dinleyicilerim, bu hafta geçtiğimiz günlerde vefat eden, 100 yaşına vefat eden son 100 yılın en önemli diplomatlarından diyeyim, dünyanın siyasetine uluslararası anlamda bayağı ciddi anlamda yön veren ve sonuçlarını da hep birlikte dünyanın tecrübe ettiği ünlü Henry Kissinger'dan bahsedeceğim. Burada tabii onun yaratmak istediği siyasi doktrinin arkasında yatan felsefi görüşünü de aslında sizle paylaşmak istiyorum. Çünkü kendisi siyaset bilimci olmasına rağmen doktorasını felsefe bölümünde yapmış. Ve bu orada aldığı felsefi öğretileri diplomasi tarihinde ise kendisi çeşitli şekilde uygulamalar çalışmış. Çok ilginç geldiği için size bunu anlatmaya çalışacağım. Doktor diplomasını aldığında bitirdiği tezde şöyle bir ön sözde bulunmuş, yazmış. Hayat acı çekmektir demiş. Doğum ölümü de içerir. Geçicilik varoluşun kaderidir. Henüz hiçbir uygarlık kalıcı olmadı, hiçbir özlem tamamen tatmin olmadı. Bu zorunluluktur, tarihin kaderidir. Ölümlülük ikilemidir demiş Henry Kissinger. Harvard'dan doktora tezini aldığında verdiği tezinin ön sözünde. 1970'lerin Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı olmasının ötesinde dünya tarihinde neredeyse her ülkeyi ve toplumlarını bir şekilde etkilemiş bir siyasi figürdü Henry Kissinger. Geçtiğimiz hafta 100 yaşında hayata veda ederken siyaset dünyasına çok ses getiren düşünce yapısı, siyasi taktikleri, doğru veya yanlış, hatta insan haklarına karşı olduğu ifade edilen karar ve icraatları henüz cenazesi bile kaldırılmamışken masaya yatırılmış durumda. 1938'de Nazi soykırımından kaçıp Almanya'dan Amerika'ya göç eden Kissinger ailesinin iki çocuğundan biriydi Henry Kissinger. Alman vatandaşı olmasına rağmen İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusuna görev almış, sonra Harvard Üniversitesi'nin uzun siyasi kariyerin tohumlarını attığı çok başarılı öğrenci ve öğretim üyesi yılları geçirmişti. Üniversitede ana konusu Amerika tarafından savaşın bitmesi için Japonya'ya atılan atom bombasının bir daha asla kullanılmaması üzerine siyasi bir doktrin geliştirmekti. Tüm siyasi tasarımını nükleer bomba kullanımının caydırıcılığı üzerinden Amerika'nın çıkarlarının önde olma koşuluyla siyasi rakipleriyle uzlaşma yoluna gidilmesi üzerine kurmuştu. Çeşitli think tanklerde öne çıkan düşünce ve kararlı bakış açısı onu Amerika yönetiminin zirvelerine çıkaracak ve 69 ile 1977 arasında ilk önce Başkan Richard Nixon, daha sonra ise Gerald Ford'un hem Ulusal Güvenlik Danışmanı hem de Dışişleri Bakanı olacaktı. Bu 8 yıllık dönemde dünya hiç görmediği kadar skandallara, başta Watergate olmak üzere, sıcak savaşlara, Rusya ile soğuk savaşa ve barış anlaşmalarına tanık olurken Kissinger bütün bunların hep merkezinde olacaktı. En çok kafa yorduğu, aldığı kararlarla kimi insan hakları savunucuları tarafından savaş suçlusu ilan edildiği Vietnam Savaşı olacaktı. İkiye bölünen, biri Rus, diğeri de Batı tarafından desteklenen iki Vietnam'ın barış yapması ve bölgede Amerikan çıkarları doğrultusunda nihai bir barış imzalanması için çok uğraşacak ama Kuzey Vietnam'a lojistik destek veren Kamboçya'nın sınırlarında yaşayan sivillerin bombalanmasını destek vermesi de siyasi yaşamına kara kaplı defter tarafından yer alacaktı. Zira onun için önemli olan Amerikan çıkarları doğrultusunda bölgede istikrarın ve barışın gerçekleşmesi için her yolu denemekti. Barış kendiliğinden oluşmaz bir siyasi durumdu ona göre. Ona ulaşmak için her yol mubahtı bir anlamda. Okuduğu dünya tarihinin aldığı en önemli ders, istikrarı sağlayanın mümkün barış değil, imkansız barış olduğuydu. Zira tarihin defalarca teyit ettiği üzere mümkün barış bir hayalden ibaretti. Doktora tezinde yazdığı gibi geçicilik varoluşun kaderiydi. Her şey zamanla değişiyordu bu hayatta. Barış da savaş da hep bizle olacaktı ona göre. En azından imkansız veya geçici barışa kavuşmak tek hedef olmalıydı bir süreliğine de olsa. Büyük İskender'in tüm dünyayı ele geçirmek için savaşlara çıkmasının tek nedeni aslında her yeri ele geçirerek nihai mutlak barışa erişebilmekti. Kissinger bu ütopyaya inanmayan biri olarak Sigmund Freud'e kulak vermişti. Belki de tarih okumalarının yanında. Freud'a göre savaş her daim yeryüzünde kendini gösterecekti. Zira insanoğlu haksızlığa uğradığını düşündüğünde doğasında olan yok edici güdüsü devreye girer ve savaş başlardı. Ona göre barış zamanı aslında iki savaş arası teneffüs zamanıydı. İşte Kissinger da bu teneffüs zamanını mümkün olduğunca uzatmak isteyen bir siyasi doktrin yaratmaya çalışacaktı. Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesinin iki hafta sonrasında 1973 Yom Kippur Savaşı patlak verir. Batıdan Mısır ve kuzeyden Suriye epey hazırlanılmış bir savaş planı dahilinde İsrail'i büyük kefaret gününde gafil avlar. İsrail'in ezeli düşmanları ilk günlerde büyük toprak kazanımlarına sahip olur ancak bölgedeki tek müttefiki olan İsrail'in yardımına Amerika ve Kissinger koşar. Başkan Nixon'ın çok acil olarak İsrail ile bir hava köprüsü kurarak silah gönderilmesine ikna eder. Aslında bu savaş Kissinger'ın istikrar doktrinine de uyuyordu. Barış için savaşın kaçınılmaz olduğunu, doktrininin temel ayağı olarak gören Kissinger, bir yandan İsrail'in kaybetmemesi için çaba harcarken, öte yandan da İsrail'in karşı atağa geçerek Kahire ve Şam'a kadar gitmesini durduracak baskılar yaparak, özellikle Mısır ve Enver Sedat'ın daha fazla yıpranmamasının formülünü hayata geçirecekti Mekik diplomasi sayesinde. Sonunda başarılı da olur. Bir taşla dört kuş vurur. Müttefikleri İsrail'in Sovyetler tarafından desteklenen Mısır ve Suriye'ye karşı üstün getirmek, Mısır'ın barış müzakerelerine girmesi için ağır yenilgisini önlemek, Amerika'nın Araplar için de çözüm getirecek tek taraf olduğunu göstermek ve son olarak da Orta Doğu'da Rusya'nın nüfuzunu azaltmakla birlikte Moskova ile ilişkilerde açılımı sürdürmek. Bu başarılı taktik ve diplomasi daha sonraki yıllarda yeni meyvelerini verecek ve 4 yıl sonra Başkan Carter'ın gözetimine Mısır ile İsrail arasında nihai barış sözleşmesi imzalanacak. Ama Enver Sedat 2 sene sonra bunun bedelini canıyla ödeyecekti. Bunun dışında ilerleyen yıllarda Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında Oslo Anlaşması ile Başkan Bill Clinton döneminde Ürdün-İsrail nihai barış anlaşması imzalanacaktı. Kissinger'ın Arjantin ve Şili askeri darbelerini desteklemesinin ardında yatan komünist sistemin burayı ele geçirip bölgedeki istikrarı bozma kaygısıydı. Doğal olarak öncelik ülkesi Amerika'nın çıkarlarıydı. O kadar ki Yahudi olmasına rağmen Sovyetlerdeki Yahudilerin kötü durumunun Amerika'yı ilgilendiren bir konu olmadığını bile söyleyecekti. Çünkü onun için amaç ilişkilerde yumuşama içinde olduğu Sovyetleri zor durumda bırakmamaktı. Nitekim Sovyetler ve Çin ile ülkesinin arasını hep iyi tutmak için uğraşacaktı. Aktif siyasette kaldığı sürece. Zira Einstein'ı dinlemişti. Nükleer savaşın kesinlikle dünyanın sonunu getireceğine inanmıştı o da ünlü bilim insanı gibi. Kimi analistler Kissinger'ın ağır bedellere rağmen hep bölgesel ve nihayetinde evrensel istikrar arayışının arka planında Holokost gibi bir kıyımdan kurtulma tecrübesi olduğunu, bunun da onu başta Orta Doğu'da olmak üzere tüm sorunlu coğrafyalarda Amerikan liderliğinde istikrarlı, sorunsuz ve barışı içeren bir düzen kurma tasarısı arayışına ittiğini de ileri sürerler. Ölümünün ardından Çin'in kendisi için Çin halkının eski ve iyi dostu ve Rusya'nın da bilge ve ileri görüşlü devlet adamı nitelemeleri bu ülkelerin zamanında rakipleri olan Kissinger'ı siyaset arenasında nereye konumlandırdıkları adına çok özel fikir veriyor. Kissinger, siyah veya beyaz seçeneklerle değerlendirilemeyecek kadar karmaşık bir figür sayılmalı. Evet, nihai barış için insan haklarını kimi zaman hiçe sayması hikayesinin en silinmez lekesini oluşturmakta. Kendisi dünyayı nükleer yıkımdan kurtardığını iddia ederken amacı bu lekeleri temizlemekti belki de. Ünlü gazeteci Oriana Fallaci'nin nitelediği gibi entelektüel bir maceracı değildi. Hedefe odaklanan bir siyasi figürdü. İstikrar ve nihai barış için geliştirdiği doktrin pek tabii ki eleştirilebilir. Ama mutlak haklı olduğu tek konu vardı. Tezinin ön sözünde yazdığı gibi, hayat acı çekmektir.